Hayatın sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınından Hayatın Seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 5 Mayıs 2020 Salı'yı saatler 15.05'i gösteriyor. Haftanın ikinci iş gününde huzurlarınızdayız. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com, TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da TRT TV uygulamamızdan dinleyebilirsiniz. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimiz Hayatın Sesleri. Sevgili dinleyenler, bir esma bir dua köşemizde bugün Allah'ın mümin ismi şerifi sizlerle olacak. Ve bugün baharın habercisi olarak adlandırılan Hızır Ellez. İnanışa göre Hazreti Hızır ve İlyas peygamber bugün de buluşur. Ülkemizin birçok yerinde ilginç geleneklerle kutlanan Hızır Ellez'i bu sene evlerimizde nasıl kutlayacağımız üzerine sohbet edeceğiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma Görevlisi Zeynep Safiye Baki telefon attığımızda olacak. Tarihte ilginç vakıflar köşemizde ise hastalara evde bakım hizmeti sunan vakıftan güzel bir hikayeyi sizlerle buluşturacağız. Sihirli Sözcükler köşemiz var. Sihirli Sözcükler köşemizde bugün Türk ve Dünya Edebiyatı'nda ekmeği konuşacağız. Dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluat'a telefon attığımızda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz şimdi bir esma bir dua sizlerle.
Bir esma, bir dua. Yazan Doktor Senayi Demirci. Beladan emin kıl beni, fenadan emin kıl beni, ateşten eman ver bana, korkulardan kurtar beni, hüzünlere bulaştırma, kederden uzak eyle, elemlerime deva ver, hevamın tuzağına düşürme, nefsimin eline bırakma. Ben inandım sana, bir de senin inandığın olayım. Güvendim sana, ben de senin güvendiğin olsam. Sensin gariplerin sığınağı, sensin kimsesizlerin dayanağı, sensin gerçeği aklıma indiren, sensin anlamı kalbime dost eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin beni benim önümden çeken, sensin tuzak kuranları tuzağına düşüren, sensin sinsi vesveseleri susturan, yersiz şüphelerin yolunu kesen. Sensin kelimelerin arasına anlamlı sessizlikler koyan, cümlelerin sonunu anlamla noktalayan. Sensin kalbimi anlamsızlıklardan sıyıran, nefeslerime hikmet bahşeden, düşüşlerimde zafer saklayan.
zaman geçer mi acab? Bizi perişan etti galibana kalasınca. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Hasret yaktı bahrumi, gurbet bana ağlattı dumanlı dağlarımı. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, bugün Hıdrellez'i konuşacağız. Bahar'ın habercisi. Şu an telefon attığımızda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Araştırma Görevlisi Zeynep Safiye Baki var. Zeynep Hanım, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk.
Nasılsınız, nasıl geçiyor günler?
İyi olmaya çalışıyoruz bugünlerde. Evlerimizdeyiz ama bahar karşılıyoruz, mutluyuz.
Evet. Bugünlerde evde vakit geçirmek bir hayli zor oluyor ama böyle eğer balkonunuz dışarıdaki ağaçları görüyorsa, çiçekleri görüyorsa onları görüp de insanın içi açılıyor değil mi?
Evet, bugün hatta Ankara'ya bahar bereketiyle geldi. Yağmuru da gördük, yeşilliği de gördük. İnşallah daha güzel günlerde dışarıda buluşacağız ama bugün de gönüllerimiz bir olarak hep birlikte Hıdrellez'i kutlayacağız inşallah.
Evet, inşallah hep birlikte. Evet, Hıdrellez diyoruz. Hıdrellez ne demektir? Bizim için manası nedir? Bize anlatır mısınız bunu?
Tabii, elbette. Hıdrellez bizim aslında yazı karşıladığımız, ritüelleri gerçekleştirdiğimiz bir bahar bayramımız. Yani baharı karşılıyoruz. Ve halk takviminde de aslında 6 Mayıs'tan 8 Kasım'a kadar biz bu geçen zamana Hızır günleri diyoruz. Daha sonra da Kasım günlerine dönüyor. Yani aslında tamamen baharı, yazın gelişini kutladığımız bir bayram. Ve Anadolu'nun da büyük bir kısmında kutlanıyor. Bizim için de aslında belki bugün özel bir yeri olabilir. Çünkü Hıdrellez'de biz daha çok bereket ve şifa diliyoruz. Bugünlerde de inşallah insanlığın başından bu hastalığın gitmesi için bol bol şifa dileyeceğiz, evet, diye düşünüyorum. Ve yani Hızır ve İlyas kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Aslında belki bir halk anlatısından çok kısa bir şekilde bahsedebiliriz.
Hı hı.
Yani İskender'den, yani halk arasında İskender'in bir yolcu var bir sefere çıktığında. Ve o seferde de bir şehirde aslında ölümsüzlük suyunu olduğunu duyuyor. Ve Hızır'ı ve İlyas'ı yanına alarak o suyu aramaya, Ab-ı Hayat dediğimiz suyu aramaya çıkıyor. Ve Hızır ve İlyas da deniz, çok uzun bir deniz yolculuğu yapıyorlar. Daha sonra da birlikte aslında bir yere ulaşıyorlar. Burası da Karanlıklar Ülkesi diye geçiyor. Ve orada Hızır ve İlyas'la İskender ayrılıyorlar. Ve Hızır ve İlyas da bir derenin kenarında oturup yanlarında getirdikleri balıklar yerken o derede yıkıyorlar ve o balıklar canlanıyor. Ab-ı Hayat'ı buluyorlar birlikte. Ve biz aslında bugün Hızır ve İlyas'ın buluşmasını diliyoruz. Yani buluştuğunda bizim evlerimize bereket getirmesini, şifa getirmesini diliyoruz. Ve her yıl tekrar Hızır ve İlyas'ın Hızır karada, İlyas da denizde bereket getirdiğini, kötülüklerden koruduğunu düşünüyoruz. Böyle de dileklerimizi diliyoruz.
Evet. Geçmişten günümüze pek çok insan Hızır'ı arayıp durmuş. Ah bir Hızır'ı görsem de ondan dilekte bulunsam. Efendim işte Ab-ı Hayat suyunu bana anlatsa ya da içirse diye, değil mi?
Evet, ama Ab-ı Hayat suyunu içmek İskender'e bile nasip olmamış. Gidip tekrar aradığında bir daha o dereyi, o suyu bulamamış.
Evet, evet. Şimdi bugün özel bir gün. Hıdrellez gününde kutlamalar genelde dışarıda yapılıyor, değil mi?
Evet.
Böyle biliyoruz.
Evet.
Özel mekanları var mıdır kutlama için?
Tabii aslında çok doğru dediğiniz ve yani genelde su kenarlarında, yine bu hikayeden hareketle su kenarlarında, yeşillik alanlarda, işte eskiden şehirlerimizde olan Hıdırlık dediğimiz ya da Hıdır Tepesi dediğimiz, hatta Hızır Uğrağı diye de adlandırılan mekanlarda kutlanırdı. Ve hani piknikler yapılır, çocuk oyunları oynanır, geleneksel sporlar yapılır, güreşler tutulur. Gerçekten coşkuyla kutlanırdı. Aslında hala kutluyoruz coşkulu bir şekilde. Ateşten atlıyoruz. Pek çok uygulama yapıyoruz ama bugün biraz daha hani evlerimizde neler yapabiliriz hep birlikte, belki onlardan söz edebiliriz.
Değil mi? Koronavirüsten dolayı sosyal izolasyondayız, evlerimizdeyiz.
Evet, ama gönüllerimiz bir.
Evet,
yine de bahar inşallah coşkusu içimizde diyelim.
Evet.
Eskiden mesela bahar pikniklerinde daha çok işte kurbanların kesildiği ya da böyle çömleklerden manilerin çekildiği, dileklerin dilendiği, işte gül ağacının dibine gidip dileklerin dilendiği ritüeller var. Ama biz hani neler yapabiliriz evimizde? Mesela bu gece Hızır'ın geleceğini düşündüğümüz için evimizdeki bakliyat kaplarının kapaklarını açık bırakabiliriz bereketlensin diye. Yine para dilemek için cüzdanlarımızı açık bırakabiliriz. Hatta dileklerimizi çizip ya da herhangi bir kağıda yazıp elimizde olan bir çiçeğe, yani gül ağacını bulamayabiliriz. Belki evleri bahçeli olanlar bu konuda şanslı olabilirler ama bahçesiz olanlar evdeki herhangi bir çiçeğin dibine de gömebilirler. Niyet önemli çünkü, dilek önemli.
Evet.
Kağıtlara yazıp gömebiliriz. Aynı şekilde bozuk paraları yine bereketlenmesi için gömüp ertesi sabah çıkarıp cüzdanımızda bir yıl boyunca taşıyabiliriz. Mayasız belki sütten yoğurt uyudurabiliriz. Uyudurmak denir yoğurt yapmaya. Hızır ellerinde daha çok. Ve maya koymadan aslında sabah bu çiğ tanelerinden yapılır bu yoğurt, ama bu sene evlerimizde balkonlarımıza koyarak yani Hızır'ın gelmesi için yine belki sarıp bekletebiliriz. Ertesi sabah eğer o yoğurt mayalandıysa, mayasız bir şekilde mayalandıysa, Hızır'ın geldiği düşünülür halk arasında.
Evet.
Yine bolluk bereket dileklerimiz var. Onları belki balkonumuza çizebiliriz. Yani herhangi bir kağıda da çizebiliriz ya da balkonumuza koyabiliriz. Orada hani Hızır'ın gelmesini beklemek için. Ve aslında yani Hızır Ellez'de daha önce kısmet açılır kilitle. Yine onu belki evimizde yapabiliriz. İşte orada da bir mani söylenir. Mani maniyi açar, mani kilidi açar. İki sen söyle, bir ben, hangimiz aşka çıkar diye. Genellikle hani böyle kızlar evlenmek istediklerinde ya da erkekler böyle kilit açarlar Hızır Ellez'de. Yine o günün bereketinden dolayı. Ya da belki evlerimizde yine yapabileceğimiz şeyler, yumurta boyayabiliriz. Yumurta tokuşturabiliriz. Yumurta çünkü dünyanın aslında varoluşunu temsil ediyor. Doğurganlığı, bu bereketi, yeniden uyanışı temsil ediyor. Dolayısıyla belki soğan kabuğunu kullanabiliriz. Hani doğal boyamak için. Ya da belki yine kağıda çizip gül ağacının yerine ağacın evdeki çiçeklere asabiliriz dileklerimizi.
Evet. Aslında bugün yani, aile bireylerini birbirine kaynaştırmak için güzel bir vesile.
Evet, çok güzel bir vesile. Yani yine çocuklarla birlikte aslında zaman geçirmek çok önemli. Onlara bu geleneği anlatmamız çok önemli. Ve onlarla oyun oynamamız çok önemli. Çünkü Hıdır Ellez'de bu pikniklerde, açık havada genelde çocuklarla oyun oynanıyor. Ve onlara bu belki hani durumu hissettirmemek için evlerimizde daha coşkulu bir şekilde Hıdır Ellez'imizi kutlayabiliriz.
Evet. Şimdi bizim geçmişte aşina olduğumuz görüntüler var. O görüntüler hemen gözlerimizin önüne geliveriyor. Haberlerde evet. İzleriz. Ateşten atlanılır. Evet. Neden ateşten atlıyorlar?
Yani ateşten atlama aslında evrenin tekrar canlanmasını, yani uzun süre kış uykusunda olan o uyuşukluğun, o hareketsizliğin geçeceğini ve dertlerden arınmayı aslında temsil ediyor. Ve güneşin dünyadaki uzantısı olduğu düşünülüyor. Genelde dört yol ağzına ateş yakılır ve ateşten atlanır. Hatta mesela salıncaktan sallanma da böyledir. Hıdır Ellez'de salıncaktan da sallanır ve işte kendim yukarı dertler aşağı denir salıncakta sallanırken. Bu mesela yine dertlerden arınmayı, ateşten atlama da aynı şekilde. Dertlerden arınmayı ve o uyuşukluğun geçmesini üç kere atlama şeklinde ateşten de atlarız.
Evet. Bugün de Allah'tan dilekler dileniyor.
Evet.
Peki biz dileklerimizi dilerken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl dilemeliyiz dileklerimizi?
Yani herkes aslında gönlünden geçtiği gibi dileyebilir bence. Orada bir hani sınırlama koymamıza gerek yok ama eminim hepimiz bu sene Allah'tan önce şifa dileyeceğiz.
Evet.
Sonra 5 Mayıs 6 Mayıs'a bağlayan gece Hızır'ın geldiğini düşündüğümüz için yani Hıdır Ellez'i de bu inançla kutlayacağız. Ama mesela ev isteyenler, araba isteyenler olabilir aramızda. Onlar da yine bunları kağıtlara çizerek balkona, evin balkonu yoksa camın önüne koyabilirler.
Evet, çok güzel tavsiyeler bunlar.
Evet, mesela ziynet eşyası olmasını isteyen kadınlar, eskiden bu çok yapılırmış. Yaprakları o canlılığı temsil etmesi için ipe geçirip kollarına, boyunlarına takarlar.
Hı hı.
Ve o da yine bir inanç şeklinde devam etmiş. Yani bu gelenekler hani ritüel şeklinde devam etmiş. Hatta mani geleneği de çok yaygın. Yani mani söyleme geleneği de çok yaygın. Mantifar çömlekleri var. O çömleklerden maniler çekiliyor Hıdır Ellez'de. Onu da yine belki Hıdır Ellez'le ilgili maniler bulup işte kağıtlara yazarak çocuklarla bir etkinlik şeklinde evde yapabiliriz. Mani atışması, mani söyleme şeklinde.
Evet. Bu dilekler çok güzel tabii ki. Fakat ben şöyle inanıyorum. Nasıl dilekte bulunursak bulunalım, nasıl dua edersek edelim, o dileğin, o duanın içten olması. Eğer içten olursa böyle araya da duyguyu katarak, belki şöyle iki damla gözyaşı dökerek onun daha makbul olacağını düşünüyorum. Ne dersiniz?
Evet, kesinlikle katılıyorum Mustafa Bey. Yani ne kadar gönülden dilersek aslında o kadar gerçek olur. Hatta biz hep bu yani ritüelleri gerçekleştirirken hamam önünde, Ankara'nın hamam önünde 10 yıldır Hıdır Ellez şenlikleri yapıyoruz biz. Ve hep şey diyoruz, yani ne kadar gönülden isterseniz, inanırsanız olur diyoruz. Ne kadar hani dua ederseniz olur. En önemlisi o zaten. Ama bu sene bence özellikle şifa çok önemli. Hatta belki şunu da anlatabiliriz. Eskiden şifa çemberleri yapılırdı Hıdır Ellez'de. Yine böyle yapraklardan ve canlı otlardan bir çember yapılır. Ve onların içinden geçilirdi. 60-70 dertler çıkmış gitmiş şeklinde. Belki bu sene çocuklarla birlikte bahçe varsa bahçeden otlar toplanarak bir şifa çemberi yapabiliriz evde. Ve Allah'tan da şifa...
Evet, ah Zeynep Hanım, hamam önü dediniz, şimdi yaramı deştiniz. Gerçekten uzun zamandır gidemiyorum, çok severim hamam önünü. Ankara'da hamam önü bir başkadır. Taceddin evet. Veli dergahı oradadır. Evet. Mehmet Akif'in rahmetli, Mehmet Akif evet. Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı ev oradadır. Rahmetli evet. Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri oradadır. Oranın manevi atmosferi de bir başkadır bizim için.
Kesinlikle öyle. Ankara'da Hıdırlık tepeleri varmış aslında ama bugün onları kaybettiğimiz için biz 10 yıldır orada Hıdır Ellez şenlikleri yapıyoruz ve gerçekten halkın yoğun katılımıyla yapıyoruz. Bugün de o şenliğimizi aslında her zaman olduğu, yani bu şu anda aslında normal olduğu gibi Instagram hesabımıza, Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nin hesabına taşıdık. Ve canlı yayınlarla ve uygulamalarla yine hep birlikte Hıdır Ellez'i nasıl kutlarız, evimizde neler yaparız, buna dair uygulamalar gösteriyoruz. Belki dinleyicilerimiz orayı da takip edebilirler.
Evet, inşallah. Şimdi bir Hıdır Ellez niyeti var. Ben bunu sizinle ve sevgili dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Müsaade eder misiniz?
Tabii. Elbette, çok sevinirim.
O kadar hoşuma gitti ki. Bakınız şöyle diyor. Evime, mutfağıma, gelirime İlyas Peygamber'in duası. Tıkanmış, yavaşlamış, durmuş işlerime Hızır'ın eli değsin. Bedenime, sağlığıma, buluşmalarının gücü aksın. Hayatıma neşe, keyif, huzur ve bereketin hayırlısı gelsin. Biz de amin diyoruz.
Amin diyelim Mustafa Bey. Ben de size bir maniyle karşılık vereyim o zaman.
Tabii, buyurun.
5 Mayıs Hıdır Ellez bugün. Her taraf yemyeşil bugün. Hızır ile İlyas Peygamber duayla buluştu bugün.
Çok güzel, çok güzel. İçimizi açan, neşelendiren, bizleri böyle uzak diyarlara götüren, o güzel çiçeklerin, kuş seslerinin arasında gezdiren sözler. Ben öyle hissettim.
Evet, ben de öyle. Gül ağacı, çimenler, çiçekler, yeşillikler, Hızırlık tepeleri deyince gerçekten içimiz açıldı. Evet. Ve bu senede Hıdır Ellez'i evimizde kutluyoruz ama ayrı kutlamıyoruz diyelim. Hep birlikteyiz ama sadece evlerimizdeyiz.
Evet. Bu koronavirüs günlerinde kendimizi evlerimize hapsettik ya hani Zeynep Hanım.
Evet.
Genel itibariyle tabii dört duvarın arasındayız. Beton binalar. Pek yeşillik göremiyoruz. Ya bu zamanda şunu fark ettik. En azından ben onu fark ettim. Kainatın, tabiatın bizler için ne kadar büyük bir nimet olduğunu.
Kesinlikle.
Yani ağaçların, çiçeklerin, böceklerin arasındaymışız ama biz bu nimetin farkında değilmişiz. Bunu fark ettik. Ben bunu fark ettim.
Evet, ben de size katılıyorum. Özellikle de Hıdır Ellez'de şu an doğanın içinde olamamak, doğa uyanırken, doğa aslında hızlı günlerine geçerken ve kendi içinde bunu kutlarken biz doğadan birazcık ayrı kaldık. Bizim için kıymetini biraz daha anlamış olduk. Seneye Hıdır Ellez'i böyle Hıdırlık tepelerinde, yeşillik alanlarda, su kenarlarında kutlamayı diliyorum. Hep birlikte inşallah.
İnşallah. Şu virüsü ülkemizden def edelim. Hep birlikte kutlayalım inşallah.
Evet.
Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir söyleşi oldu. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıklı günler bütün.
Çok sağ olun. Güzel günlerde buluşmak ümidiyle.
İnşallah. Sağ olun Mustafa Bey. İyi yayınlar.
Sağ olun. Hoşça kalın.
Sağ olun. Hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Ateş düşer ya, hani diller susup kalır, konuşulmaz ya. Hani gönül yağmalanır, derman biter ya. İşte böyle dert içinde, dermansızım ben.
Sabahına erip yollarına gül serip de ağlasam, geçtiğim sokaklarda bir garip divane olsam, sabahına erip yollarına gül serip de ağlasam, geçtiğim sokaklarda bir garip divane olsam.
Hani yüzler gülümserken acı bürür ya. Hani sözler dökülürken diller kurur ya. Hani gözler çaresizce döner durur ya.
Sabahına erip yollarına gül serip de ağlasam, geçtiğin sokaklarda bir garip divane olsam. Sabahına erip yollarına gül serip de ağlasam, geçtiğin sokaklarda bir garip divane olsam.
İlginç vakıflar. Hastalara evinde bakım hizmeti sunan vakıf. Germeyanoğlu Yakup Çelebi oldukça zengin bir kişiydi. Ara sıra mahalleleri dolaşır, kimseye sezdirmeden Allah rızası için yardımlar yapardı. O gün de yine vakit gece yarısı olmasına rağmen ışığı yanan üç ev dikkatini çekmiş, sabah namazından sonra bu hanelere ziyarette bulunmuştu. Kapılardan birini açan bir genç, "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. "Hoş bulduk. Dün geceden beridir evinizde kandilinizin sönmediğini gördük. Soralım istedik. Bir müşkülünüz mü vardır?" Mahcup genç henüz cevap veremeden içeriden bir inleme duyuldu. O zaman Yakup Bey'in meraklı gözlerine bakarak, "Anne," dedi. 5 senedir yatalak halde. Peki hekime götürmediniz mi? Boynu büküldü gencin ve kısık sesle mırıldandı. İmkanımız el vermedi ki beyim. Usulca bir kese akçe bırakarak karmakarışık duygularla çıkmıştı evden. Çok etkilenmişti. Kim bilir nice sahipsiz, nice kimsesiz insanlar çaresizlik içinde dertleriyle baş başadır, diye mırıldandı. Bu hasta valideyi hastaneye yatırıp tüm masraflarını üstlenmemiz daha önemlisi. Ecdadımızın geleneğinde var olanı yaşatmamız lazım, diye aklından geçirdi. Derin düşüncelerle yürürken eve geldiğini bile fark edememişti. Olanı biteni evdekilerle paylaştı. "Ne yapılabilir Çelebim?" diye sordu hanım. Vakıf geliriyle yaşayan hastaneler olduğu gibi, hastaları evinde tedavi ettiren ve bakan vakıflar da olmalı. Bu vakıf, fakir fukara, garip gureba, hastalara kucak açmalı. "Hadi hanım, yürü gidiyoruz," dedi Çelebi heyecanla. Soyu Germeyanoğlu sülalesine dayanan Yakup Çelebi, ertesi gün Kütahya'daki konağında yorgunluk kahvesini yudumlarken çok mutluydu. Vakıf senedini Kadı Efendi'ye mühürletmiş, niyetini ölümsüzleştirmişti artık. Kim hasta olursa ona hekim götürsünler, ilaç yaptırsınlar, hekim hakkını ödesinler, hastanın bakım masraflarını karşılasınlar. aralarında vefat edenler olursa kefen alıp defin işlerini görsünler. Bu mübarek zat bir de hastane yaptırmıştı. Vakfı da hem bu hastanenin hem de hastaları evlerinde tedavi hizmetinin masraflarını karşılayacaktı. O kadar hastanın, acizin hayır duasını sonsuza kadar hissetmek ne güzel bir duygu olsa gerek. Sözcükler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, bugün güzel bir konuyu konuşacağız. Bizim için çok büyük bir önemi olan, bizim için başucumuzda olan ekmeği konuşacağız. Telefon attığımızda dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata var. Sayın Kutluata, programımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum. Teşekkürler Mustafa Bey.
Nasılsınız? Nasıl geçiyor günler?
İyiyiz, çok şükür. Evdeyiz. Evde kalıyoruz, sağlıklı kalıyoruz.
Evet.
Çok şükür diyelim.
Çok şükür halimize. En güzeli evde kalmak, koronadan korunmak için. İnşallah bu günler de geçecek. Hep birlikte inşallah güzel günlere kavuşacağız. Evet, ekmeği konuşacağız dedik. Ekmek, atasözlerimize ve deyimlerimize de yansımış. Ekmek kapısı diyoruz, ekmek teknesi, ekmek derdi, ekmeğiyle oynamak, ekmeğini elinden almak, ekmeğini taştan çıkarmak, ekmeğine yağ sürmek, ensesine vurup ekmeğini almak, ekmek aslanın ağzında ve daha fazlası.
Evet.
Pek çok ekmeğimiz var, çeşit çeşit ekmekler var.
Daha çok edebiyattaki, nasıl söyleyelim, edebiyatta nasıl yer aldığına bakacağız aslında,
evet,
dille iletişim açısından. Çünkü edebiyatta sizin de söylediğiniz gibi ekmek bizim hayatımızın temelinde var. Dolayısıyla edebiyatta da epeyce bir yeri var.
Evet.
Hemen aslında Oktay Akbal'ın Önce Ekmekler Bozuldu kitabından, romanından bahsetmek isterim. Çok kıymetli bir kitap. Gerçi Oktay Akbal ilk kitabı olduğu için biraz serin yaklaşmış yıllarca. 1946 baskısı. Fakat şu anki halimizi çok iyi anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardı, tahmin edersiniz, 1946. Ve daha çok İkinci Dünya Savaşı sırasında kendi yaşadıklarından yola çıkarak yazdığı, bir ölçüde otobiyografi olarak kabul edebileceğimiz bir kitap. Oktay Akbal Önce Ekmekler Bozuldu da şöyle söylüyor. Sabah akşam işe gidip geliyoruz. Barış günlerinin insanları yok artık. İyiler kötü, cömertler hasis oldu. Ah o ekmeğin bozulması. İnsanların mayası muhakkak ki ekmektir. Şu dünya bir kere daha değişecek. Her şey ekmekle başladı, ekmekle bitecek diye yazmış. Biz de bu karantina günlerinin başında, zaten ülkemizin doğal refleksidir. Biz ataları çok göçmüş bir millet olduğumuz için herhangi bir durumda hazırlıklı ve aç kalmayacağımızdan emin olmak isteriz. İlk önce makarna, un ve ekmeğe yöneliyoruz. Dolayısıyla biz de bu karantina günlerinde, çok şükür bir savaş yaşamıyoruz elbette, ama biz de bir kez daha fark ettik ki her şey ekmekle başladı, ekmekle bitecek. Dolayısıyla ekmeğimize sahip çıkmalıyız. Biraz evet. Da bu konunun ilhamı oradan geldi. Çünkü her birimiz ekmek yapıyoruz.
Evet, çok çeşitli. Bazlamamız var, yufkamız var, kekimiz, tandırımız, lavaşımız.
Güzel bir kitap tavsiyesinde bulunayım. Birkaç kitap tavsiyesinde bulunacağız bugün aslında. Sizin söylediğiniz, özür dilerim, sizin söylediğiniz tam da ekmek türleri ve ekmeğin hikayesi. Ve Hipokrat'ın bir sözü var. Ekmek mitolojiye aittir, insana değil demiş o. tam da bu mitoloji çerçevesinden bakan, Sümerleri, Likyalıları anlatan, ekmek hikayesini anlatan Mine Ataman'ın Cennette İlk Sofra adlı kitabı var. Ekmek türleri Anadolu'da ekmek macerası ve bunun hikayeleştirilmesini görebilir okuyucular, dinleyicilerimiz bu kitapta. Ve yeri gelmişken yine ekmekle ilgili bir kitap daha tavsiye etmek isterim. Gültekin Emre'nin Ekmek, Tuz, Kitap ve Şekere Saygı adlı kitabı. Bu da şairler başta olmak üzere yazarların özellikle şiirlerde ve romanlarda ekmek, tuz ve şekerin nasıl yer aldığına dair bir derleme kitap. Çok da güzel. Hemen buradan yola çıkarak siz deyimlerin birçoğunu söylediniz ama ben özellikle dinleyicilerimizle bugünlerde biraz unutulmuş ama ekmekle ilgili bir deyimi hatırlatmak isterim. Tabii, tuz buyurun. Ve ekmek hakkı. Bu tuz ekmek hakkı bizde bir yemin şekli. Ben dinleyicilerimiz de tabii sizi tanıyorlar ama ben sizinle sohbet etme fırsatımız olduğu için bu konuyu biraz daha ilgiyle karşılayacağınızı biliyorum.
Evet.
Tuz ekmek hakkı şuradan doğmuş. Özellikle Selçuklu'dan, Farsça'dan geçen bir deyim çevirisi Selçuklu döneminden. Allah andığı yerine o çok büyüktür, ismi her zaman anılmaz deyip onun verdiği en kıymetli nimetlerle yemin etme. Ve Allah andını belli bir yerde dile getirirken günlük diyelim kendimizle ilgili işlerde onun verdiği nimetlerle, temel nimetlerle yemin etme usulü tuz ekmek hakkı. Bu hak sadece yani şahsın kendisi için değil, ailesi için, dostlukları için de geçerli. Bizde hala vardır, birinin lokması kursağınızdan geçtiyse ona borçlu olduğunuza inanırsınız. Özellikle de ekmek hakkı vardır. Ve bu geçmişte yeminlerde var örneğin. Külhan Bey yeminleri, ki Külhan Bey deyince bizim aklımızda şu anda böyle biraz nasıl söyleyelim, affa sığınarak sokak serseriliği gibi bir şey canlanabilir ama öyle değil. Çünkü külhanlar farklı. Kimsesizler yurdu gibi düşünmek lazım külhanlığı, külhanı. Ve bu ocağa, külhan ocağına kabul de tuz ve ekmek yeminiyle oluyor. Üç parmakla tutulan bir lokma ekmek tuza banılıyor ve arkasından da bu ocağın adı külhandır, yersizlere, yurtsuzlara mekandır, şerefi sözüm hakkı, tuz ekmek hakkıdır diyerek o ekmek birlikte yeniyor külhan ekmeği. Böylelikle yemin ediliyor. Bu pek çok tiyatro oyununa, romana, şiire de ilham olmuş bu anlamda. Tuz ekmek hakkı o kadar güçlü ki Evliya Çelebi şu meşhur rüyası vardır. Şefaat ya Resulullah diyeceğine seyahat ya Resulullah dediği.
Ve ondan sonra seyahate başladı.
Evet, doğrudur. Orada bir Çelebi'den öğütler aldığını söylüyor Evliya Çelebi rüyasında. Ve o rüyasında aldığı öğütleri yazmış eserinin başına ve orada diyor ki öğüt veren. Nanu nemek, yani tam da Farsça ekmek ve tuz hakkı yaramaz hakkına ant et ki yaramazlarla yar olma, iyilerden iyilik öğren, yolunda düzgün yürü demiş. İşte bu tuz ve ekmek hakkı edebiyatta çok nasıl söyleyelim, çok keskin hayati and içmeler söz konusu olduğunda dile getirilmiş. Baktığımızda onu görüyoruz. Ve bizim için aslında çağdaş edebiyata yaklaştıkça ekmek daha çok ekmek davası ve ekmek parası için gündeme geliyor. Ekmek parası dediğimiz şey aslında kişinin hayat mücadelesi ve orada onurlu bir duruş göstermesi. Ve bu ekmek parası tam da bir kişinin kendine sahip çıkması karşılığında da kullanılmış. Mehmet Akif Ersoy'un bir dizesi var bununla ilgili. Diyor ki kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarasıdır.
Evet.
Ve ekmek parasını kişinin kendisinin kazanması, kimseye muhtaç olmaması aslında Mehmet Akif'e göre bir söz hakkına da sahip olmasının karşılığı. Yani ben kendi ekmek paramı kendim kazanmıyorsam bir söz hakkına da sahip olamam. O nedenle ekmek temel gıda maddesi değil sadece. Ekmek tam da Oktay Akbal'ın dediği gibi insanın mayası ve bağıdır demiş. Dolayısıyla buradaki duruşumuzun göstergesi. Tabii daha yakın tarihlere geldiğimizde daha çok ekmek davası üzerinden kendini edebiyatta gösteriyor. Hayat ve hak mücadelesi diyebiliriz ona. Orada da en çok tabii sosyal gerçekçi yazarlarda görüyoruz. Orhan Kemal'de çok var. Ekmek Kavgası ve Önce Ekmek adlı iki öyküsüyle çok bu başlıkta görebiliriz yazarı. O da Ekmek Kavgası çok acı bir öyküdür. Ben bugünlerde çok acı öyküleri okuyamıyorum. Dolayısıyla belki dinleyicilerimiz de okuyamıyordur. Çok özet geçeceğim müsaadeleriyle. Aslında çok muhtaç kalan insanların sokakta özellikle de atılmış yemekleri paylaşırken yaşadığı dramı anlatır öyküsünde ve özellikle de ekmek bu gıdalar arasında en kıymetli olanı. Öykü bunu anlatır. Bir diğeri de dinleyicilerimizin çoğu yurt dışında, dolayısıyla Fakir Baykurt'tan bahsetmek yerinde olur. Fakir Baykurt kendisi de çok uzun yıllar Almanya'da yaşamış bir yazarımız. Ve Almanya'daki o yaşayış, göç edenlerin değişimi ve giderek aslında değişimin de ötesinde yaşadığı dönüşümü anlatır eserlerinde. Bir eseri var, Yarım Ekmek diye. Ve bu yarım ekmek, ekmeğin nasıl paylaşıldığı ve ekmeksizliğin insanları nasıl göçe sevk ettiğini gösteriyor. Yani tam da hani çok söylenen sözdür ya, karnının doyduğu yer vatanındır diye. İşte o sözün neden çıktığını anlatan bir kitap, bir üçleme romanın ilki. Ve bu çerçeveden baktığınızda, ekmek edebiyatta aslında tam olarak da hayatın sembolü olarak, hayatın devamlılığının sembolü olarak yer alıyor. Bizler de bugünlerde sadece, sonuçta insan birkaç lokmayla da doyabilir, ama sadece karnımızın tokluğu için değil aslında, her şeye rağmen hayatın canlılığını hissetmek için belki ekmek derdine düştük. Geçenlerde yurt dışında yaşayan bir arkadaşım yazmış, bütün dünya ekmek yapmayı öğreniyor kendi kültürüne göre diye.
Evet, bizler de yapıyoruz. Öğrendik.
Evet. Evet ve sizin başta söylediğiniz gibi çeşit çeşit ekmekler öğreniyoruz. Yani hani kendi yediğimiz, alışkın olduğumuz ekmeği tam yapabilmek büyük bir başarı. Fırıncılara büyük bir saygı duydum son günlerde.
Evet. Hatta ben geçen hafta...
onu yapamayınca yapabileceğim ekmeğe yöneldim. Evet. Ve tam da sizin söylediğiniz gibi çeşit çeşit ekmeklerle uğraşıyoruz. Gün aşırı büyüklerimize tarif soruyoruz.
Evet. Berna Hanım, hatta ben geçen hafta Kastamonu'dan siyez buğdayı ve siyez unu sipariş ettim ve ekmek denememizi yaptık. Çok güzel oldu. Anadolu'muzun ata tohumudur.
Doğrudur. Ve çok sağlıklı. Ve bizi bugünlerde aslında çok, her birimizi bence içten içe sorgulatan doğal yaşama saygı ve doğanın, tabiatın kendi ritmini hissederek yaşamaya duyduğumuz ihtiyacı çok hatırlatıyor. Siyez bulgurunu, siyez buğdayını tekrar hayatımıza sokanlar sağ olsunlar. Eğer onlar da olmasaydı son yıllarda gerçekten çok daha zorlanacaktık.
Evet. Şimdi yurt dışından bizi dinleyen gurbetçi vatandaşlarımız var. Şimdi onlar hayal ediyorlardır. Ah, şu anda Anadolu'da, köyümde olsam da, köyde anamın, bacımın, teyzemin yaptığı o bazlamadan, yufkadan, pideden, böyle üzerinde dumanlı, buram buram kokan o pideden, ekmekten yesem diye.
Doğrudur.
Buradan da onlara selam olsun.
Selamlar.
İnşallah en kısa zamanda yurda gelirler ve köylerinde o ekmeklerden yerler.
İnşallah. Zaten hani bir söz var ya, coğrafya kaderimizdir diye.
Evet.
Kaderimiz mi, kederimiz mi, mucizemiz mi bilmiyorum. Ama bana sorarsanız coğrafya bizim adımız.
Evet.
Yani biz gerçekten Anadolu'yuz. kültürümüz, yaşayışımıza çok dışarıdan bakamıyoruz ama ekmek bunun için iyi bir ayna tuttu bence bize. Yakın tarihte çok daha fazla göreceğimizi düşünüyorum ekmekle ilgili yazılmış öyküleri. Bir sözcüğü paylaşayım dinleyicilerimizle. Günlük Türkçe'de çok kullanıyoruz nankör sözcüğünü. Hı hı. Bu iyiliği unutan, iyiliğe karşı kötülükle cevap veren anlamında bir sözcüktür nankör. Ama tam da işte biraz önce konuştuğumuz tuz ekmek hakkına karşılık geliyor. Nan Farsça ekmek demek. Hı hı. Kör de görmez. Yani ekmeğine, yediği lokmaya, ekmeğine kör olmuş kişi için kullanılan bir sıfat nankör. Biz günlük Türkçe'de belki o sözcüğün kelime kökenini unutmuş olabiliriz ama yaşayışımızda hala karşılığı var ve ekmeğe değer vermek bizim kültürümüzün temelinde var. Çok şükür artık görmüyoruz çok ama biz çocukken bir ekmeğe denk gelirsek öpüp başımıza koyar, evet. Başımızın üstünde bir yere koymaya çalışırdık.
Doğru, süremizin de sonuna geldik.
Evet, dolayısıyla o ekmeğe karşılık bizim de dilimizde bir hak vardır diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben bizimle teşekkür ederim.
Türk ve Dünya Edebiyatı'nda ekmeği konuştuk. Çok güzel bir söyleşiydi. Tekrar buluşmak dileğiyle.
Sağ olun, iyi günler olsun.
İyi günler, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata telefon hattımızdaydı ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Burak Hararoğlu ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.